Dördüncü ayrım. Yolda tek başına. Sen dağlara çıkmak isteyen çocuksun dedi adam. Küçük gözleri kalın kaşlarının altında neredeyse görünmüyordu. Ravian adamın yanından geçmek istedi ama önünde dimdik duruyordu. Bu yüzden geçemedi. Arkadaşın nerede? Her şeyi birlikte yaptığını zannediyordum. Eve gitti dedi Ravian ve ben de gitmeliyim. Onu korkutan bu adamdan hemen uzaklaşmak istiyordu. Yine yanından geçmeye çalıştı ama adam yolunu kesti. Sanki Ravin yaramaz küçük bir çocukmuş gibi başını sallayarak dağlara tek başına çıkmayı düşünmüyorsun, öyle değil mi dedi. Bir rehberin olmalı. Seni tehlikeli geçitlerden güvenle geçirecek, uçurumlara düşmeyeceğinden emin olacak biri. Benim dağlarda çok tecrübem var. Elbette bunun için para ödemen gerekiyor. Benim bir rehberim var. Teşekkür ederim. Lütfen geçmeme izin ver. Ravin bunu kibarca söyledi ama titriyordu ve elleri terlemişti. Adam ondan bir şey istiyordu. Bu çok açıktı. Ezra kendisi hakkında bu kadar çok şey biliyor olması da hiç hoşuna gitmemişti. Onları takip ediyordu herhalde. O zaman umarım iyi bir rehberdir dedi adam. Güvenilir biri mi bari? Evet dedi Ravin. Çok iyi. Birçok olayda bana yardımcı oldu. Adam dişlerinin arasından tıslayan bir ses çıkardı. O zaman sana iyi yolculuklar dedi Ravin'e. Şüpheyle bakarak ve yine bir kenara çekilmedi. Şu rehberin nerede? Onu hiçbir yerde göremiyorum. Seni bırakıp gitmediğinden emin misin? Burada güvenilmeyecek o kadar çok insan var ki. Ravian endişeyle gülümsedi. Güvenilmez. Ezra da böyle söylemişti. Paranın peşinde olan insanlar. Bu adam onun parası olduğunu nereden biliyordu peki? Birden onu daha önce nerede gördüğünü hatırladı. Evet, horoz dövüşünde. Çok para kazandığını elbet orada görmüş olmalıydı. Muhtemelen kendi parasını da Ravian'a kaptırmıştı. Sana yardım edebilirim. Dağlarda büyüdüm. Seni gitmek istediğin her yere götürebilirim. Ravin hayır anlamında başını salladı. Adam ona daha da yaklaştı. Sırrım benimle güvende. Merak etme, kimseye açıklamayacağım. Sır mı? Bu adam ne biliyordu? Yoksa tüyün onda olduğunu mu? Eğer öyleyse bunu bilen başkaları da olmalıydı. Burada daha fazla kalamazdı. Hemen gitmesi gerekiyordu. Tavsiyen için teşekkür ederim deyip adamın etrafından dolandı ve hızla oradan uzaklaştı. Adam arkasından seslendi ama neyse ki onu takip etmedi. Ravian olabildiğince hızlı bir şekilde yürümeye devam etti. Şehri boydan boya geçti. Sokaklarda gelişigüzel ilerledi. Kendini diğer insanların arasına sakladı. Ara sıra arkasına baktı. Ama adamı bir daha göremedi. Ancak uzun bir süre sonra korkusu azaldı ve daha sakin bir şekilde yürümeye başladı. Nerede olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Bu sokaktaki hiçbir şey ona tanıdık gelmiyordu. Ezra ile birlikte buraya hiç gelmemişti. Bildiği sokaklardan bile daha dardı ve yokuşu dikti. Onu kasabanın dışına çıkaracak yol bu muydu? Bir kez daha Ezra'nın gitmesine izin vermesinin aptallık olduğunu düşündü. Onun peşinden gitmeli, o hediyeleri almamalıydı. Ama her şey çok güzeldi ve annesiyle Zora gerçekten bir şeyler götürmek istemiştim. Nefes nefese yolun üst kısmına ulaştı. Kendini etrafı evlerle çevrili bir tarafa açık bir tür meydanda buldu. Orada durup dağlara ve aşağıdaki kasabaya baktı. Her yerde irili ufaklı sokaklar, kar bezi çatılarıyla evler vardı. Sokaklar koyu renkli şeritler halinde kara tepelerin arasında kıvrıla kıvrıla ilerliyordu. Wendell'in her sokağı kürenip kardan temizlenmişti. Bunu daha önce fark etmemiş olması çok garipti. Dar bir yol kasabanın dışına, dağlara doğru uzanıyordu. Burası giden yol bu muydu? Belki de Ezra'yı yürürken görebilirdi. Ravian aşağıda uzanan karlı manzarayı inceledi. Maalesef kimseyi göremedim. Dağlara uzanan başka bir yol olup olmadığını görmek için dağ ötesine baktım. Gidebileceği bir yol adeta büyük bir labirente bakıyor gibiydi. Kendisi de bu labirentin tam ortasındaydı. Sanki ve çıkış yolu yoktu. Benim rehberim var diye düşündü Ravian. Sırt çantasını çıkardı ve tüyü aradı. Tabii hala iş görebilecek durumdaysa. Eğer Han'daki odasında gördüğü gibi gri ve buruşuksa ve büyülü parasını kaybettiyse tüy ona yardım etmezdi. Tüye dokunur dokunmaz parmaklarındaki o büyülü karıncalanmayı tekrar hissetti. Onu çıkardı ve turuncu parıltıyı gördü. Hala canlıydı. Ravi'nin parmağını tüyün üzerine gezdirdi. Benimle dalga mı geçiyordun tüy diye sordu. Yoksa Viola'dan gizlenmek için mi öyle yaptın? İçinden onu öpmek geldi ama kendini tuttu. Turuncu olman ne anlama geliyor? Beni gördüğünde sevindiğin anlamına mı? O anda bir ses duydu. Etrafına bakındı. Ama bir şey göremedi. Ve bir hareket ne de bir gölge. Sadece meydanda evler vardı. Yine de orada bir şey olduğu hissine kapıldı. Gitmeliyiz diye mırıldandı. İki evin arasında daha önce fark etmediği dar bir geçit buldu. Karın kürenmediği sessiz küçük bir yoldu bu. Çok geçmeden evler ortadan kayboldu ve kendini uçsuz bucaksız açık bir alanda buldu. Önünde dağ, üstünde gri gökyüzü vardı. Rüzgar giysilerini çekiştiriyordu. Ravin kollarını açtı ve derin bir nefes aldı. Özgürdü. Kendini tutamayarak etrafında döndü ve bağırdı. Kasabadayken ne kadar kapanı kısılmış hissettiğini ancak yeni fark etmişti. Arkasına bakmadan yürümeye devam etti. Karda yürümeye tekrar alışması gerekiyordu. Ayakları kara batıp çıkarken şiddetli rüzgarda zar zor yol alabiliyordu. Hala uzakta olan ormana ulaşmak niyetindeydi. Uzun bir süre yürüdü, yürüdü ama ormana yaklaşmış gibi görünmüyordu. Arkasına baktım. Ayak izleri bakir karda dolambaçlı bir şerit oluşturuyor. Bir kayanın ya da tepenin ardında kayboluyor. Ancak daha sonra yeniden ortaya çıkıyordu. Ravin artık Wendell'i göremiyordu. Yeni paltosunun kapüşonunu başından geçirdi ve yürümeye devam etti. Tüy cebinde tuttu. Hafif karıncalanma hissi hoştu. Ona yalnız olmadığını hissettiriyordu. Tekrar durdu. Tüy cebinden çıkardı ve ona baktı. Ne kadar güzeldi. Yumuşak, yeşil rengi ve teninde oluşturduğu o hafif karıncalanma. Hadi, dedi. Sarı taşa gidiyoruz. Ben yürüyeceğim, sen de yolu göstereceksin. Tüyün hareket ettiğini ve sanki tamam dediğini ya da gülümsediğini hayal etti. Neredeyse ağaç sınırına geldik, dedi Ravin. Tüy elinde, gözleri ağaçlara sabitlenmiş bir şekilde yürümeye devam etti. Güneş batmadan önce orada olmak istiyordu. Ağaçların arasında uyumak açık havada uyumaktan çok daha iyiydi. Son bir kez arkasına baktım. Hareket eden bir şey mi görmüştü? Az önce bir kayanın yanında bir gölge vardı ama şimdi yoktu. Gözlerini kırpıştırdı. Durup beyaz düzlükte hareket eden bir şey çıkacak mı diye beklemenin bir yararı yoktu. Yola devam etmeliydi. Ormana varmadan hemen önce yine bir şey gördü. Bir gölge, bir silüet. Bu sefer kaybolmamıştı. Orada kendisinden birkaç metre uzakta uzun ve heybetli bir şekilde duruyordu. Ve elini ona doğru uzatıyordu. Baba, Ravin daha hızlı yürümeye başladı. Tökezledi. Ama koşar adım yoluna devam etti. Baba, diye bağırdı tekrar. Elini uzattı. Bu oydu. Bundan emindi. Babası ona yardım etmek için gelmişti. Bu zorlu yolculukta ona yardımcı olmak için. Kaybolacağından, hayal göreceğinden korkarak olabildiğince hızlı bir şekilde gördüğü silüete doğru koştu. Ne olduğunu anlayamadan ormanın içinde buldu kendini. Durdu. Derin bir nefes aldı ve çıplak dallara baktı. Bu nasıl da özlemişti. Rüzgarda birbirine sürtünen dalların çıtırtısını, nemli odun kokusunu, yanaklarını silerken ıslak olduklarını fark etti. Yoksa ağlıyor muydu? Hızla yürümeye devam etti ve evini düşünmekten kendini alamadı. Annesi nasıldı acaba? Onun yardım olmadan idare edebiliyor muydu? Gitmeden önce kestiği odunlar şimdiye kadar bitmiş olmalıydı. Ne kadar zamandır evden uzaktaydı? Birkaç hafta saydı. Gölün kenarında bir gece, Ezra ile birkaç gece, Wendell'de iki gece, belki de sadece bir hafta. Sanki çok daha uzun zaman önce ayrılmış gibi hissediyordu. Hava kararmaya başlamıştı ama Ravin yürümeye devam etti. Dayan, dedi babası yanında olsa. Annen için endişelenme. O iyi olacak. Ravin sanki onun sesini gerçekten duymuş gibi başını salladı. Babasını özlemişti. Bunu daha önce düşünmemişti ama şimdi burada soğukta tek başına yürürken derin bir hüzün hissediyordu. Ona balta tutmayı ve bıçak kullanmayı öğreten babasını düşünüyordu. Ona kendi başının çaresine bakmayı da öğretmişti. Ateş yakmayı, barınak yapmayı ve yiyecek bulmayı. Babası olsa ona şimdi dinlenmesini söylerdi. Eğer çok yorgun olursan hata yaparsın derdi. Babası haklıydı. Yakında hava iyice kararacak ve o zaman gecelemek için iyi bir yer bulmak zorlaşacaktı. Geceyi geçirmek için uygun bir yer bulana kadar biraz daha yürüdü. Çantasından çıkardığı çadır bezini patikanın dışındaki ağaçların dallarını rüzgardan tamamen korunacak şekilde bağladı. Karları ayaklarıyla düzledi ve battaniyesini yere serdi. Handan aldığı erzak torbasını açtı. İçine en az birkaç gün yetecek kadar yiyecek vardı. Eğer sarı taş çok uzakta değilse aç kalmayacaktı. Tam bir ısırık almak üzereydi ki patırtı duydu. İrkilerek etrafına bakındı. Ama yine de bir şey göremedim. Muhtemelen ağaç dallarından kayıp düşen bir parça kardır diye düşündü. Endişelenecek bir şey yok. Aldatıcı bir selam. Ravin uykusunda sesler duydu. Bir takım hışırtılar. Muhtemelen bir hayvan çadırın etrafında dolaşıyordu. Yastık görevi görmesi için sırt çantasını başının altına koymuştu. Çantanın hareket ettiğini hissetti. Ne olduğunu anlamak için başını kaldırdığı çantası birden kayıplara karıştı. Birisi onun başını altından çekip almıştı. "Hey!" diye bağırdı. Ayağı fırladı ve hızla çadırdan çıktı. Birisi sırt çantasını almış kaçıyordu. Koşan ayaklarının altında kırılan dalların çıtırtısı ormanda yankılandı. Ravin hiç düşünmeden hırsızın peşinden gitti. Ama daha 2-3 adım atmıştı ki karda tökezledi. Neyse ki yüzü koyun kapaklanmamıştı. Uzaklara doğru baktı. İleride bir şey hareket ediyor gibiydi. Hırsız epeyce uzaklaşmıştı. Gece karanlığında karda koşsa bile ona yetişemezdi. Döndü ve çadırına doğru yürüdü. Elinde kalan tek şey buydu. Hayır, tüy hala ondaydı. Neyse ki onu paltosunun cebine koymuştu. Tüyü çıkardı ve gülümsedi. Karıncalanma iyi gelmişti. Tüy elinde yavaş yavaş turuncudan maviye dönüştü. Ravin tekrar arkasına baktı ama hırsız hiçbir yerde görünmüyordu. Çadıra girmek için dizlerinin üzerine çöktü ama soğuk zemini hissedince tekrar ayağa kalktı ve bezi ağaçlardan çözmeye başladı. Nasıl olsa uyuyamayacaktı. Çadır bezini katladı, battaniyesini içine sardı ve bağlamak için ipleri kullanarak sırtına taşıyabileceği bir bohça yaptı. Hırsızın kaçtığı yöne doğru yürüdü. Daha sonra gün ışıyınca kardaki ayak izlerini kolayca takip etti. Ama tüy onu diğer yöne çekti. Fakat Ravin yürümeye devam etti. O adam tüm yiyeceğini ve dağlarda ihtiyaç duyduğu aletleri çalmıştı. Aletleri ve yiyeceği olmadan fazla uzağa gidemezdi ki. Tüy onu çekmeye devam ediyordu. Hırsızın peşinden gitmek tehlikeli mi diye böyle yapıyordu. Hırsız buraları iyi bilen biriydi anlaşılan. Gecenin karanlığında hızla hareket etmişti. Kestirme yolları ve saklanma yerlerini de iyi biliyor olmalıydı. Ravin durdu. Arkasından gitse bile hırsıza yetişemeyeceğini düşündü. Tüy tenini hoş bir şekilde karıncalandırdı. Tereddüt ederek birkaç adım daha attı. Neredeyse ormanın dışına çıkmıştı. Bu kez tüy ona şiddetli bir acı verdi. Döndü ve tüyün gösterdiği yöne doğru yürümeye başladı. Sarı taşarı doğru. Tüy mavi renginde kaldı ve tenini hafifçe karıncalandırmaya devam etti. Bu şekilde Ravian'ın doğru yöne gittiğini anlayabiliyordu. O sırada arkasında bir çıtırdı duydu ve hemen ardından bir gümbürtü. Ravian ilkilerek arkasına döndü. Sadece ağaçlar ve kar vardı. Başka bir şey yoktu. Ağaçtan büyük bir dal kopup düşmüş olmalıydı. Etrafına sessizce bakmaya devam etti. Hava hala alacakaranlıktı. Sırt çantasında çalan hırsız buralarda saklanmış olabilir miydi? Belki de Ravian'ın yola çıkmasını beklemiş, şimdi onu takip etmeye başlamıştı. Tüy hala o mavimsi renge sahipti ve hoş bir şekilde parıldıyordu. Hayır, kafasında böyle şeyler kurmamalıydı. Ama şimdi daha dikkatli ilerliyordu. Ağaçlar gitgide daha da sıkılaşıyordu. Yolunu bulması gittikçe zorlaşmıştı. Yarın karın altındaki sık çalıklar bazen ayağına takılıp tökezlemesine neden oluyordu. Çok erken yola çıkmış ve çok az uyumuştu. Bu yüzden dikkati dağınıktı, yorgundu. Yine de durmak istemiyor, daha doğrusu durmaya cesaret edemiyordu. Hırsızı düşünmemeye çalışarak yürümeye devam etti. Belki de hırsız dağlarda açlıktan ölmek üzere olan bir garibandı ve sadece yiyecek arıyordu. Neyse ki tüy hala yanındaydı. Önemli olan da buydu. Tüy ona sarı taşa giden yolu gösterecek, o da böylece köyüne refah ve mutluluk getirecekti. Eğer başarırsa. Ezra'nın evinde olduğu gibi de üç öğün yemek yiyebileceklerdi. Ayrıca daha sağlam evler inşa edebilecek ve gerçek yataklarda uyuyabileceklerdi. İnsanlar daha az hastalanacaktı. Belki birkaç inek ya da keçi bile alabilirlerdi. Ravin her şeyi hayal edebiliyordu. O derme çatma kulübe şimdi hayalinde yatak odaları olan gerçek bir eve dönüşmüştü. Mutfağın bitişinde ağzına kadar dolu bir kiler vardı. Midesinden bir heyecan dalgası yükseldi. Ne de güzel olurdu. Birden eline bir acı saplandı. O kadar keskindi ki neredeyse tüy düşürecekti. Tüy şimdi mordu. Daha önce sadece bir kez gördüğü bir renk. Neredeydi acaba? Tüyün onu uyarmak istediği hissine kapıldı. Ama niçin? Ormanda yürümek güzeldi. Etrafındaki ağaçlar ve tüm sesler tanıdık geliyordu. Eğer daha iyisini bilmeseydi, tekrar evinde olduğunu düşünebilirdi. Birkaç yüz metre daha dümdüz yürürse Landing'in ilk kulübelerini göreceğini hayal etti. Kendi kulübesini. Annesinin mırıldanarak konuştuğunu duyabildiği, babasının önünde onu odun kestiği yeri. Hiçbir şey anlamamıştı. Tüy elini cayır cayır yakıyordu. Ama o kendini çok iyi hissediyordu. Paniğe kapılacağını, şu anki görevin hiç de zor bir şey olmadığını düşünüyor. Evin yakındaki ormanda dolaştığını ve yakında eve döneceğini, masada bir tencere sıcak çorba olacağını hayal ediyordu. Elleri ısıtmak için yakılan odun ateşlerinin kokusu burnunda gibiydi. Oyun oynayan çocukların bağırışları, İslam bir arabanın tıkırtısı da kulaklarında. Şaşırarak durdu. Bu onun hayal gücüydü değildi. Gerçekten de ateşin kokusunu alıyor ve tüm bu sesleri duyuyordu. Orada, ağaçların arasında bir ev gördü. Bacasından dumanlar yükseliyordu. Bir kahkaha sesi duyuldu. Annesinin kahkahası. Bu sesi o kadar uzun zamandır duymamıştı ki bir adam bir şeyler söyledi. Hemen babasının sesini tanıdı. Baba diye bağırdı Ravim. Koşmaya başladı ve aynı anda yan tarafı dallanır gibi acıdı. İnleyerek yere düştü ve ağrıyan yerini tuttu. Bu tüydü. Ravi'nin acıdan kıvranarak tüyü eline aldı. Tıpkı Vinsalılarla karşılaştığı zamanki gibi mordu. Önünde köyü ve babası vardı. Neredeyse eve varmıştı. Büyük bir çaba göstererek ayağa kalkmayı başardı. Tüy onu neden durdurmuştu? Eve gitmesini istemiyor muydu? İleri doğru bir adım daha attı ve acı dalgası bütün vücuduna yayıldı. Şu aptal tüy. Onu elinden atmak istedi ama yapamadı. Köyüne baktı ve tereddüt etti. Tüyü elinde tutarken acısı hala devam ediyordu. Sonra kokular, sesler bulanıklaştı. Annesinin gülümsemesi, babasının açık kolları, her şey güneşte eriyen sis gibi kayboldu. Gözyaşları yanaklarından aşağı akıyordu. Büyü, Metazar ise onu bunun karşı uyarmıştı. Burası Landing değildi, bir hayaldi. Onu yolundan alıkoyacak bir engeldi. Eğer yürümeye devam etseydi, büyülenebilirdi. Derin bir iç çekti. Evet, bu şekilde eve bu şekilde dönmek ne kadar harika olurdu. Ama burası evi değildi. Bir seraptı sadece. Soğukta karının ortasında durdu. Ağaçların arasında bir açıklık vardı. Ve ara sıra patikaya güneş ışığı düşüyordu. Ravin acıkmaya başlamıştı. Saatlerdir yoldaydı. Etrafta yenilebilir bir şeyler aradı. Ama bitkilerin çoğu karla kaplıydı. Gözüne arada sırada bazı saplar ve yapraklar çarpsa da ona tanıdık gelmiyorlardı. Belki şansı yaver gider de sapanıyla bir tavşan avlardı. Ama buna da dayanabilirdi. Evdeyken de aç kaldıkları günler olmuştu. Yarı aç yaşamaya alışıktı o. Zaten bu uzun sürmeyecek diye düşündü. İçine sıcak bir his kapladı. Ateş kuşunun sihirli tüyüne sahipti ve evde bir daha asla aç kalmayabilirlerdi. Evet, bir daha aç kalmamaları için elinden geleni yapacaktı. Elini cebine attı ve hala orada duran parayı kavradı. Kalan son gümüş sikkeyi. Ormandan çıkana kadar yürümeye devam etti. Güneş ışığı ve parıldayan kar gözlerini kamaştırıyordu. Büyük, düz bir kayanın üzerine oturdu. Bacakları ağırlaşmıştı. Ayakları acıyordu. Botlarını çıkarmak istedi ama o zaman muhtemelen onları bir daha giyemeyecekti. Hayır, orada çok uzun süre oturmamalıydı. Mümkün olduğunca çabuk sarı taşa ulaşmalıydı. Tüy elini her zamankinden daha güçlü bir şekilde karıncalandırdı. Bu neredeyse vardıklarının bir işareti olmalıydı. Ravin beyaz düzlüklere baktı. Devasa dağlar etrafında heybetle yükseliyordu. Sarı taş orada bir yerde olmalıydı. Gizemli takipçi. Ravin karlı düzlükte yavaşça ilerledi. İlk başta dümdüz görünen yer şimdi irili ufaklı taş ve kayalarla kaplı engebeli bir hal almıştı. Her adımında sakılıp düşmemek ve bileğini burkmamak için ayağını nereye koyduğuna dikkat etmesi gerekiyordu. Biraz ileride iki büyük kayanın bir geçidi işaretleyen sütunlar gibi yan yana durduğunu gördü. Aralarında muhtemelen bir patika vardı. Ravin oraya doğru ilerledi. Ayağını yere basmadan önce sürekli zemini yoklasa da yine ara sıra yerdeki çukurlara baktığı ya da karda kaydı oluyordu. Kayalar çok uzakta değildi. Ama yine de Ravin'in onlara ulaşması uzun zaman aldı. Güneş gökyüzünde çoktan alçalmıştı. Tereddüt ederek durdu. Kayaların arasında gerçekten de patikaya benzeyen bir şey vardı. Sol taraftaki kayanın ardında ise başka bir yol daha uzanıyordu. Dik bir şekilde yokuş yukarıydı ve taşlarla doluydu. Kayaların arasındaki yol çok daha geçilebilir ve davetkar gözüküyordu. Seçim yapmak kolaydı ama Ravin tereddüt etti. Sanki kayaların arasındaki yol fazla kolaydı. Bu bir tuzak olabilir miydi? Öndeki iki seçeneğe baktım. Neden tereddüt etmişti? Derken sarı taşı bulmak için en kolay yolu seçmesi gerektiğine ikna oldu. Yavaşça kayalara doğru yürüdü. Önlerinde durdu. Tüy ne bir işaret verdi ne de uyarı niteliğinde bir acı. Sadece her zamanki gibi hafif bir karıncalanma oluşuyordu. Ravin dikkatle ilk adımını attı. Hiçbir şey olmadı. Tüy hoş bir şekilde tenini karıncalandırmaya devam etti ve yumuşak yeşil bir ışıkla parladı. Demek ki tehlike yoktu. Sonra bir adım daha. Ne ayağı karın içine battı ne de gizli kayalara takılıp düştü. Sarı taşa yaklaştığını düşünerek heyecanlandı. Yürümeye devam etti ve şüphelerinden kurtulmaya çalıştı. Ayaklarını tekrar sağlam zemine basabilmek güzeldi. Yeniden zahmetsizce ve her adımda dikkat etmeden yürüyebilecektim. Mümkün olduğunca çok yürümeliydi. Güneş dağların zirvesine iyice yaklaşmıştı. Yakında karanlık çökecekti. Ayaklarını kaldırmak giderek daha fazla çaba gerektirse ve nefes almak için daha sık durmak zorunda kalsa da yürümeye devam etti. Sonra birden tökezledi ve yüzüstü kara kapaklandı. Kalkmaya çalıştı ama kolları kıpırdamıyordu. Vücudunu yerden bir santim bile kaldıramıyordu. Dizlerini birbiri ardına karnına doğru çekmeye çalıştı ve büyük bir çaba göstererek bunu başardı. Vücudunu yavaşça yukarı doğru iterek karda oturdu. Bu çaba başını döndürdü ve bir süre hareketsiz durmak zorunda kaldı. Nefes nefeseydi. Baş dönmesi geçince ayağa kalktı. Yavaşça giysilerindeki karı silkeledi. Çok uzun süre yol almıştı ve bu da onu takatsiz bırakmıştı. Dinlenmeye, uyumaya ihtiyacı vardı. Aslında yemek de yemesi gerekiyordu ama nereden yiyecekti bunları? Nereden yiyecek bulacaktı? Etrafına bakındı. Kar ve taşlar. Yiyecek namına hiçbir şey yoktu. Bunca zamandır yokuş aşağı yürüdüğünü, yokuş yukarı yürüdüğünü fark etti. Çok aşağısında, yön konusunda tereddüt ettiği kayaları tanıdı. Evet, düşündüğünden çok daha fazla tırmanmıştı. Hala biraz enerjisi kalmışken uyuyacak bir yer bulmalıydı. Birden hareket eden bir şey gördü. Daha iyi görebilmek için gözlerini kısıp tekrar baktı. Birisi kayaların arasında yürüyordu. Sırt çantasını çalan adam mıydı yoksa? Buraya kadar onu takip mi etmişti? Ravin tüyü o kadar sıkı tuttu ki eli acıdı. Elbette adamın istediği şey bu olmalıydı. Sihirli tüy. Tüy sırt çantasında bulamayınca Ravin'in peşinden gelmişti. Tüyün onda olduğunu nasıl bilmişti? Ravin tekrar baktı ama adam çok uzakta olduğundan yüzünü seçemedi. Devam etmek zorundaydı. Hala adamın epeyce önündeydi ama uyumak için durursa adam bir saate kalmaz çadırın dibinde biterdi. Tüyü paltosunun altına saklayarak emniyete aldı. Tüy renginin değiştiğini fark etti. Daha koyu, daha kırmızı. Yol dikleşti. Taşlar ayaklarının altında yuvarlandı. Alacakaranlıkta nereye bastığını zorlukla görebiliyordu. Ama devam etmek zorundaydı. O adamla tekrar karşılaşmak istemiyordu. Ravi'nin elinden geldiğince süratli bir şekilde yol aldı. Nefes nefese kaldı. Tökezledi. Elleri taşlara sürtündü. Artık daha fazla dayanamayacaktı. Güneşin son ışıkları dağların üzerinde görünmeye başlamıştı. Arada bir patikanın aralarından geçtiği iki kayaya bakıyordu. Ama artık o kadar geride kalmışlardı ki onları zar zor görebiliyordu. Adamı ise hiç göremiyordum. Belki çok uzaktaydı. Belki de hava çok karanlıktı. Belki de ertesi gün devam etmek için durmuştum. Ama Ravi'nin bunu varsaymaya cesaret edemedim. Ayağının altından bir taş yuvarlandı. Neredeyse düşüyordu ama tam zamanda bir kaya parçasına tutunmayı başardı. Taş aşağı sıçradı. Birdenbire dağın ne kadar dik olduğunu fark etti. Devam etmek için yeterince net göremiyordum. Bu sefer kayaya tutunmayı başarmıştı. Ama ya tutunamasaydı? Durmalı ve uyuyacak bir yer bulmalıydı. Gözden uzak bir yer. Gizemli takipçisinin onu göremeyeceği bir yer. Ravi'nin ceketin cebinden tüy çıkardı. Tüy rengi biraz açılmıştı. Ama kırmızı rengi kaybolmamıştı. Adamın onu kolayca bulamayacağı, sığınabileceği uygun bir yer olup olmadığını görmek için etrafına baktı. Birden nefesini tuttu. Orada 10 metre kadar ileride biri duruyordu. Ravin hareket edemedi. Eğer koşarsa adam ona yetişirdi. Ama adam hiçbir şey yapmadı. Sadece baktı. Uzun boyluydu ve yüzünü çevrilen uzun saçları vardı. Yüksek bir kayadan Ravin'e bakıyordu. Evet, her şey bitmişti. Ravin karda dizlerinin üzerine çöktü. Eğer adam sihirli tüyü istiyorsa onu alabilirdim. Ravin mücadele edemeyecek kadar yorgundu. Zaten mücadele etse bile kaybedeceği kesindi. Ayağa kalk delikanlı dedi adam. Sesi dostça geliyordu ve Ravin şaşkınlıkla başını kaldırdı. Adam hala olduğu yerde duruyordu ve Ravin'den bir şey çalmak ya da ona bir şey yapmak istiyor gibi görünmüyordu. Benimle gel, çok uzakta değil. Uzakta değil mi? Ne demek bu? Ravin ayağa kalktı ve adama doğru yürüdü ama temkinliydi. Sarı taşa yaklaşmış mıydı? Bu adam onu yolu mu gösterecekti? Kayaya tırmandı. Hem de beklediğinden daha çevik hareketlerle sanki yorgunluğu kaybolmuş gibiydi. Ravin ne olup olduğunu anlamasa da adamı takip etti. Yollarını göğe yükselen bir dağ kestiğinde Ravin kayaların üzerinde bir parıltı gördü. Adam durdu ve Ravin ancak o zaman dağda bir oyuk olduğunu gördü. Dik yamaçlar ve sivri tepeler arasında zar zor görülebiliyordu. Ravin adamı takip ederek oyuktan içeri girdi ve kendini büyük bir mağarada buldu. Ortasında bir ateş yanıyordu. Adam yerdeki bir hayvan postunun üzerine bağdaş kurarak oturdu. İçerisi güzel ve sıcaktı ve tanıdık kokuyordu. O otumsu bir koku. Bu ona Metazarisa'yı hatırlattı. Tavandan ve sarkan kurutulmuş bitkileri, şişeleri ve kavanozlarla dolu rafları, tavşan, fare, kuş kemikleri ve kafataslarını da gördüm. Sanırım nerede olduğunu anlamaya başlıyorsun dedi adam. Ravin şaşkınlıkla etrafına bakmaya devam etti. Nerede olduğunu hiç bilmiyordu. Evet, dağlarda bir mağarada, bir tür şifacıyla, Metazarissa gibi biriyle beraberdi. Belki de bir büyücü. Yoksa Ezra'nın ona bahsettiği Kirmatoro olabilir miydi? Adam nazikçe başını salladı. Anlayacağını tahmin etmiştim. Büyük bir tencereden bir kaseye bir şeyler koydu. Zor bir yolculuk geçirdin dedi ve kaseyi Ravi'ne uzattı. Burnuna bir buhar çarptı. Hoş bir kokusu vardı. Midesi guruldadı. Ye, buna ihtiyacım var. Ravi yemeye başladı. Birkaç tereddütlü kaşıktan sonra kasedeki çorbayı silip süpürdü. Çok lezzetliydi gerçekten. Ravi'nin yemeğini yerken Kirmataro sessizce onu izledi. Çorbayı bitirdikten sonra Ravi'nin bir parça peynirle ekmek aldı ve onların da tadı ona aynı derecede güzel geldi. Yeterince yedikten sonra birden ne kadar yorgun olduğunu fark ettim. Gözlerini zorlukla açık tutabiliyordu. Arka tarafta uyuyabilirsin. Ravi'nin Kirmatoro'ya baktı. Kim olduğumu ve buraya neden geldiğimi biliyor diye düşündü. Hadi git biraz uyu. Burada güvende olacaksın. Yola devam etmeden önce gücünü toplamalısın. Ravi'nin bir şey soramayacak, hatta düşünemeyecek kadar yorgundu. Kafası karışmış bir halde ayağa kalktı ve tökezleyerek mağaranın derinliklerine doğru ilerledi. Orada yatak olarak kullanılan kürk yığının üzerine kendini bıraktı. Yumuşak bir altın parlaklığına bürünmüş olan ateş kuşu tüyünü eline aldı. Büyücü görmesin diye onu el çabukluğuyla cebine sakladı. Birkaç saat sonra Ravin garip bir kazıma sesiyle uyandı. Gözlerini açtı ve ateşin yanında oturan adamı gördü. Kirmatoro, büyücü. Ravin kalktı ve onun yanına oturdu. Kirmatoro başını kaldırmadan "Orada yemek var. İstediğin kadarını al." dedi. Ravin, Kirmatoro'nun işaret ettiği yere doğru yürüdü. Et, ekmek, kuru meyve, peynir hem de bol miktarda. Birazını aldı ve bir taşla bir deri parçasını kazıyan büyücünün yanına oturdu. Onu uyandıran garip ses buydu. Bunun dışında ortalık sessizdi. Büyücü sessizlik içinde çalışıyor ve Ravi'nin ne diyeceğini bilmiyordu. Bir süre sonra Kirmatoro kazımayı bıraktı. Ve yeterince yediğinden emin ol. Tıka basa doyana kadar. Hedefin çok uzakta değil ama son kısmı en zorudur dedi. Ravi'nin elindeki yiyecekten yemeye devam etti. Umarım iyi dinlenmişsindir dedi Kirmatoro. Evet, iyi dinlenmişti. Günlerdir bu kadar iyi uyumamıştı ve ilk defa rüya görmemişti. Senin iyi bir kalbin var delikanlı. Ama senin için daha fazlasını yapamam. Bu yolculuğu yardım almadan kendi başına tamamlamalısın. Büyücü elini Ravi'nin başına koydu ve ona nazikçe baktı. Elini çektiğinde Ravi'nin eşyalarını toplamaya başladı. Çadırlarını, battaniyesini ve büyücünün verdiği yiyecekleri. Bir an için elini cebindeki tüyün üzerine koydu. İçinden tanıdık bir ürperti geçti. Ama onu çıkartmaya cesaret edemedim. Metazarissa'ya benimle tanıştığını söyle. Birbirimizi görmeyeli uzun zaman oldu. Umarım sağlığı yerindedir. Ravi'nin başıyla selam verip mağaradan dışarı çıktı. Kör edici güneş ışığına ve parıldayan kara doğru yürümeye başladı. Son sınav. Ancak bir süre yürüdükten sonra ve Kirmatoran mağarası kayaların ve yamaçların ardında gözden kaybolduktan sonra Ravi'nin ateş kuşunun tüyünü çıkarmaya cesaret edebildi. Tüy o kadar parlaktı ki elini gözlerine siper etmek zorunda kaldı. Parlak sarı renkteydi ve teninde oluşturduğu karıncalanma çok güçlüydü. Ravian'ın içinden bir heyecan dalgası geçti. Sarı taşa çok yakın olmalıydı. Neredeyse altın gibi parlayan tüyden gözlerini alamıyordu. Ama devam etmek zorundaydı. Tüy onu kendi çekiyordu. Ravian dağların arasından kıvrıla kıvrıla uzanan dik patikaya tırmandı. Yavaş ilerliyordu, adım adım. Ayaklarını nereye koyduğuna dikkat etmeli ve gevşek taşlara basmamalıydı. Nefes nefese kalınca durdu. Biraz kendine gelince patikanın nereye gittiğine baktı. Yaklaşık 30 metre ileride düz bir kaya vardı. Orada bir süre dinlenebilirdim. Ama bu kadar yavaş ilerlerse işi biraz zordu. Arka arkaya birkaç adım attı ve yine nefes nefese kaldı. Baldırlarındaki kaslar yanıyordu. Sakin ol dedi kendi kendine. Boyundaki tılsıma uzandı. Bunu yavaşça ve sakince yapacaktı. Devam edecekti ve düz kayaya ulaşacaktı. Nihayet kayaya vardığında takatsizce yere düştü. Nefesinin düzelmesi biraz zaman aldı. Uzanıp gözlerini kapatmayı tercih ederdi ama o zaman muhtemelen uyuyakalacaktı. Kirmatoro'nun ona verdiği yiyecek torbasını açtı. Bir yudum su, bir parça ekmek, Kirmatoro ile tanıştığı için çok şanslıydı. Yoksa yiyecek hiçbir şey olmayacaktı. Ekmeği yemeye devam ettim. Onu takip eden biri olup olmadığını görmek için sürekli etrafına bakınıyordu. Son ekmek parçasını ağzına atınca 50 metre kadar ileride göz alıcı bir kaya gördüm. Oraya yöneldi. Böyle yapacaktı. Bir nokta belirleyecek, ona kadar ilerleyip birkaç dakika dinlenecek, sonra tekrar yeni bir varış noktası belirleyip yine yürüyecekti. Böyle adım adım yoluna devam etmiş olacaktım. Kirmatora son bölümün en zorunu olduğunu söylemiştim. Gerçekten de öyleydi. Ravin seçtiği kayaya ulaşana kadar sanki saatler geçmiş gibi hissettim. Bunun için donanımlı olmasına rağmen yol o kadar zorluydu ki çok yavaş ilerliyordu. Tırmanması imkansız olan büyük kayalar yolunu kapatınca geri dönüp başka bir yol bulması gerekiyordu. Ayaklarının altından taşlar yuvarlanıyor ve bazen de ayakları karda görmediği derin çukurlara batıyordu. Sonunda yüksek bir kayaya ulaştı. Burada bir süre dinlenebilirdi. O sırada tüy tenine battı ve canı acıdı. Ravin onu eline alıp bakınca dehşete düştü. Kırmızıydı, kan rengindeydi. O anda bir ses duydu. Sihirli tüyün sende olduğunu biliyordum. Bir kayanın arkasından sinsi bir çift göz ve siyah saçlar göründü. Derken adam bir hamle yaparak tüyü Ravin'in elinden kaptı ve bir zafer çığlığı attı. Ama işte artık bende. Hayır diye bağırdı Ravin. Çaresizlik içinde tüye uzandı. Neredeyse parmakları değecekti. Ama adam elini çekince Ravin'in eli boş kaldı. Zengin olacağım diye haykırdı adam. Çaresizlik dolu bakışlarla Ravin adamın elinde tüye dağ tırmanışını izledim. Dünya ayaklarımın altında diye bağırdı hırsız. Bir daha asla 3 kuruş için çalışmak zorunda kalmayacağım. Birden çaresizlik hissi kayboldu ve Ravin öfkeyle doldu. Tam da sarı taşa bu kadar yaklaşmışken, bunca yolu her zorluğa rağmen aşabilmişken bu hırsız adam gelip tüyü elinden almıştı. Ravin yaşından beklenmeyecek gür bir sesle kükredi. Sesi dağlarda yankılanmıştı. O kadar bitkin olmasına rağmen öfke ona yeniden güç vermişti. Olabildiğince hızlı bir şekilde adamı takip ederek dik patikaya tırmandı. Ayağının altından taşlar yuvarlandı. Bazen uçuruma düşmemek için elleriyle kayalara yapışmak zorunda kaldı. Ama her seferinde hızla ayağa kalktı ve yürümeye devam etti. Bir süre sonra nefes nefese kaldı. Adam onun epey önünde yürüyordu ama Ravin onun da dik dağ yolunda zorlandığını görebiliyordu. Adam bir kayanın arkasında kayboldu. Fakat birkaç dakika sonra ileride bir yerde yeniden ortaya çıktı. Seni yakalayacağım diye mırıldandı Ravin. Tüyü geri alacağım. Onu sarı taşa koymalıyım. Ben yapmalıyım bunu. Başka kimse değil. Metazaristan ona söylediklerini düşündü. Tüy onu sarı taşı götürecek kişiyi seçerdi. Ve o seçilmişti. Tüyü o bulmuştu. Gölü geçerken neredeyse donarak ölmek, Vinsalalar tarafından kandırılmak, para ve güzel şeyler yüzünden şehrin cazibesine kapılmak, evi ve babasıyla ilgili gördüğü serap, tüm bu sınavlardan geçerek buraya kadar gelmişti. Bu da başka bir sınav olabilir miydi? Yüksek bir çıkıntıdan adamın düzlükte koştuğunu gördü. Tüy hala elindeydi. Ama parıltısı kaybolmuştu. Gri ve donuktu. Tıpkı Han'da Viola onu bulduğundaki gibi. Düzlükte adamın ayak izleri karda açıkça görülebiliyordu. Ravin onu gözden kaybetse bile nereye gittiğini anlayabilirdi. Sadece izleri takip etmesi gerekiyordu. Pes edemezdi. Tüyü sarı taşın üstüne koyamazsa Lending hep fakir kalacaktı. Yaşadığı her şey de boşa gitmiş olacaktı. Hayır diye mırıldandı Ravin. Hayır. Boynunda asılı olan omuz kayayı aldı. Tılsım tüyün bir parçasıydı. O adam tılsım olmadan başarılı olamazdı. Madem seçilmiş olan kendisiydi, tüy bir şekilde ona geri gelecekti. Ravin bir süre karda ayak izlerini takip etti. Güneş parıl parıl parıl parlıyor ve kar ışıldıyordu. Buz gibi bir rüzgar yüzüne doğru esiyor ve tenini yakıyordu. Rüzgara karşı ovayı aşarak hırsızı en son gördüğü kayalık tepeye doğru ilerledi. Oraya varması uzun zaman almıştı. Düşündüğünden de uzun. Güneş neredeyse batmak üzereydi ve hava kararıyordu. İzleri kayaların arasından görmek zordu ve hava karardığında hiçbir şey göremeyecekti. Belki de hırsız çoktan Sarıtaş'a varmıştı. Ravi'nin ılık nefesini ellerine üfledi. Parmakları soğuktan o kadar sertleşmişti ki onları zorlukla hareket ettirebiliyordu. Ellerini ceplerine koydu ve uzaklara bakmaya başladı. Tüy geri alma dürtüsü o kadar güçlüydü ki tekrar yola koyuldu. Ama fazla ilerleyemedi. Hava iyice kararmıştı. Kayaların arasında oldukça korunaklı bir yer buldu. Kirmatoro'nun söylediklerini hatırladı. Bir şeyler atıştırıp battaniyesine sarıldı. Tılsımı eline aldı ve kendi kendine tüy geri alacağız. Yarın ona tekrar sahip olacağım ve onu sarı taşa koyacağım diye fısıldadı. Dördüncü ayrımın sonu.